Ayrım 6, sayfa 451. Önceki gece tıp öğrencisi bir Müslüman kızı öperek bağımsızlığı kutlayan Sih asıllı gazeteci, çevremde zincirler düşüyor diye düşündü. Bir gün çocukluğunda bir İngiliz öğrencinin kendisini kaldırımdan kovaladığı geldi aklına. Artık kimse bunu bana yapamayacak diye düşündü. Çevresinde artık ne yoksul, ne zengin, ne dokunulmaz, ne efendi, ne avukat, ne banka memuru, ne hamal, ne yankisici görebiliyordu. Sadece kucaklaşan ve azat, sahip, özgürüz beyim diye birbirlerine seslenen mutlu insanlar vardı. Bir başka tanık sanki bütün bir halk yuvasına kavuşmuş gibiydi diye o anı hatırlıyor. Hintli binbaşı Ashwini Dubey ülkesinin bayrağını Yeni Delhi'deki ordu evinin üzerinde görünce, "Çok acılar çektiğimiz şu ordu evinde bundan böyle bizim üstümüzde sadece Hintli arkadaşlarımız olacak" diye düşündü. Aynı bayrağın karşısında 16 yaşındaki bir liseli genç kız Suloshana Pahti, milyonlarca gençle birlikte ülkesiyle beraber büyüdükleri izlenimini paylaşıyordu. Gittiği İngiliz okulunda öğrendiği William Wordsworth'ün bir dizesini hatırladı. "Şu şafakta yaşamak ne kadar güzel" diye mırıldandı. "Genç olmak cennette yaşamak gibi." Pek çok Hintli için sihirli bağımsızlık sözcüğü yepyeni bir dünya anlamına geliyordu. Shatarpurlu köylü Ranjit Lal çocuklarına bir daha aç kalmayacaklarını söyledi. Yepyeni özgürlük adına bazıları da artık her şeyin bedava ve serbest olacağını sandılar. İşte bir dilenci o hızla diplomatlara ayrılan tribüne daldı. Kendisine davetiyesini soran polis memuruna hayretle sordu. "Davetiyem mi? Ne gerek var davetiyeye? Özgürlüğüm var benim. Yeter o kadarı." Bütün ülkede buna benzer coşkun sahneler yaşanıyordu. Kalküta'da gecekondulardan gelen bir güruh, Sir Frederick Barrows'la eşinin henüz sabah kahvaltısını ettikleri İngiliz valilerinin eski sarayına daldı. O güne kadar ancak bir şarpoyun ipleri üzerinde, hatta yerde yatan Hintliler kaç kuşak İngiliz valisinin uyuduğu yatakların üzerinde zıplayıp hoplayarak bağımsızlığı kutluyorlardı. Bazıları da Hindistan'ın eski efendilerinin portrelerini şemsiyelerinin uçlarıyla delerek neşelerini ifade ettiler. Bombay'da kalabalıklar emperyalist zarafetin tapınağı sayılan Taç Mahal Oteli'ne daldılar. Madras'ta esmer tenli güneyli Hintliler bütün gün İngiliz East India Trading Company şirketinin ilk kalesi olan St. George'un burcunda dalgalanan bayraklarını gururla seyretmek için rıhtımdan ayrılmadılar. Surat'ta flamalarla donatılmış düzinelerce yelkenli Hector adlı kalyonun Hint efsanesini başlattığı körfezde bir bağımsızlık yelken yarışına katıldılar. O gün bazı vatandaşlara da daha elle tutulur bir özgürlük getirdi. Genel hafla cezaevlerinin kapıları açıldı ve siyasal mahkumlar salındı. Ölüm cezaları hayat boyu hapse çevrildi. Hatta hayvanlara bile o gün için ayrıcalık tanındı. Mezbahalar kapalı kaldı. Mistik Hindistan, fakirlerin ve efsanelerin Hindistan'ı da bayrama katıldı. Anlattıklarına göre güneyde Tirukalikundram'da her gün öğlen vakti tapınağın rahibinin elinden yemek için tepelerden inen iki beyaz kartal olayı kanatlarını neşeyle çırparak kutladılar. Madras yakınlarındaki Madura jungle'ında sathular göz kamaştırıcı gösterilere kalkıştılar. Sırtlarına geçirdikleri çengellerle kendilerini astırıp bu cüretli davranışı Hindistan'ın bağımsızlığına adadılar ve bol bol sadaka topladılar elbette. Günün en belirli davranışlarından biri de İngilizlere karşı gösterilen iyi niyet ve onların da törenlere ciddiyetle katılmaları oldu. Shillong'da Assam Rifles alayının kumandanı olan İngiliz albayı hiç belli etmeden ortadan kayboldu ve bağımsızlık şerefine düzenlenen askeri geçit törenine komuta etmek mutluluğunu Hintli yardımcısına bıraktı. Birmanya sınırı yakınlarındaki Shuba Dev Çay İşletmeciliğinin müdürü Peter Ballock 15 bin işçisine izin verdi ve bir de büyük şölen düzenledi. Oysa işçilerin çoğu şölenin nedenini bile bilmiyordu. Bazı istisnalar da oldu. Simla'da Bayan Mountbatten Montagu, sayısız yemek davetleri ve balolar düzenlediği evi terk etmeyi reddetti. Babası gibi o da Hint Yarımadası'nda dünyaya geldiği için burasını vatan bellemişti. İngiltere'de kolejde geçirdiği 5 yıl dışında bütün ömrünü buraya adamıştı. Artık gitmek zamanı geldiğine kendisine öneren bir arkadaşına şöyle cevap vermişti. "Dostum, İngiltere'ye gidip de ne yapacağım ben? Çay suyu kaynatmasını bile bilmem ki." emperyalist yönetimin eski yazlık başkenti neşeyle coşarken o evine kapanıp ağlamış, sevgili Union Jack'inden başka bir bayrağın bayrak direğinde dalgalanmasını görmeye tahammül edememişti. Pakistan açısından 15 Ağustos özellikle uygun bir gündü. Ramazan'ın son cumasıydı. Şenlikler Pakistan'ın babası kadar devletin doğuşunu da şereflendiriyordu. Cinnah'ın fotoğrafları ve adı hemen her yerde, pencerelerde, pazarlarda, mağazalarda, caddeleri kaplayan dev taklardaydı. Hatta Pakistan Times gazetesinde çıkan bir küçük ilanda bekçilerinin aracılığı sayesinde Lahore hayvanat bahçesindeki develer, maymunlar ve kaplanlar da Kaid-i Azam'a iyi dileklerini göndererek "Pakistan Zindabad" diye bağırıp genel coşkunluğa katılmışlardı. Doğu Pakistan'ın başkenti büyük liderin adımını bile atmadığı dakikada portresi yine de bütün vitrinleri süslüyordu. Cinnah'a gelince o da bu mucize günü devlet çarkının bütün kilit noktalarını ele geçirerek değerlendirdi. Anayasa kurallarına saygılı olarak devleti yöneteceğini pek ateşli bir biçimde ilan ettiği halde kalan birkaç aylık ömrünü bir diktatör olarak geçirecekti. Bu arada ailesinin en yakın ferdi zaferini kutlamaya bile gelmemişti. Karachi'den 800 kilometre uzakta, Bombay'ın en şık mahallelerinden biri olan Kolaba'daki bir apartmanda genç bir kadın balkonunu iki bayrakla, biri Hint, diğeri Pakistan bayrağıyla süslemişti. Bayrakların yan yana konuşu pek çok Müslüman için bağımsızlığın temsil ettiği iki başlı sorunu çok iyi simgeliyordu. Muhammed Ali Cinnah'ın tek evladı Dina, doğduğu toprakla babasının kurduğu İslam devleti arasında henüz bir seçme yapamamıştı. Bütün bu coşkunluğunun ardında hazırlanan dramın bilincine varmış çok sayıda Hintli ise yurttaşlarının neşesini paylaşmayı pek beceremediler. Lucknow'da Pencap'ta öldürülen akrabalarının haberini alıp ağlaşan insanların yanında bayraklarını sallayarak neşeli şarkılar söyleyenlerin yarattığı yersiz manzarayı Anis Kidwai ömrü boyunca hatırlayacaktı. Sih asıllı Lahore'da avukat Kushwant Singh, Yeni Delhi'de halkın coşkunluğu karşısında pek kayıtsız kaldı. "Neşelenmek için hiçbir nedenim yoktu" diye yüreği burularak anımsıyor o günü. "Bana ve benim gibi milyonlarca insana bağımsızlık bir facia getiriyordu. Pencap parçalanmıştı ve ben her şeyimi kaybetmiştim." Pencap'ta o bayram günü aslında bir dehşet günüydü. Amritsar'da yeni otoriteler eski Moğol kalesindeki bayrakları telaşla toplatırken Sihler bir Müslüman mahallesini yerle bir ediyorlardı. Erkekleri hiç acımadan katlettiler, kadınların sırtlarındaki giysileri yırtıp soydular, ırzlarına geçtiler, sonra sürükleyerek şehirden geçirip boyunlarını kesmeden önce altın tapınağa taşıdılar. Bir zamanlar muhteşem Buhbinder Singh tarafından yönetilen Patyala devletinde Sih çeteleri Pakistan'a kaçan Müslüman mültecileri kırsal bölgede kovalıyorlardı. Mihrace'nin kardeşi Prens Barlindra Singh bu çetelerden biriyle karşılaştı. Hepsi geleneksel kılıçları olan koca kirpanlarla silahlanmışlardı. Onlara işlerinin başına dönmeleri için adeta yalvardı. "Şimdi hasat mevsimi" diye konuştu. "Evlerinize dönmeli ve ürünlerinizi biçmelisiniz." "Şimdi bizim biçilecek başka ürünlerimiz var" diye başlarındaki kışkırtıcı kirpanını sallayarak cevap verdi. Amritsar garının tuğla binası gerçek bir mülteci kampına dönmüştü. Batı Pencap'tan kaçan binlerce Hindu, bekleme salonlarını, gişeleri, büroları, peronları işgal etmiş, her gelen trenden çıkabilecek akrabalarını bekliyorlardı. 15 Ağustos günü öğleden sonra geç saatlerde gar şefi Shani Singh mavi kasketinin ve elindeki kırmızı bayrağın sağladığı otoriteyi kullanarak bu kalabalık arasından kendine bir yol açtı. Shani Singh 10 No'lu ekspres geldiği zaman nasıl bir sahneyle karşılaşacağını önceden biliyordu. Erkekler ve kadınlar vagonların pencerelerine ve kapılarına saldırıyor, kaçarken kaybettikleri çocuklarını umutsuzca arıyor, durmadan akrabalarının adlarını sesleniyor, umutsuzca kucaklaşıyorlardı. İnsanlar aralıksız vagondan vagona koşuşuyor, akrabalarını çağırıyor ya da onlardan bir haber getirebilecek hemşehrilerini soruşturuyorlardı. Denkler ve torbalar arasında oturup ağlaşan çocuklar vardı ve hala sürüp giden göç sırasında doğan bebekler bu kargaşalık arasında gözleri yaşlı analarının memelerini emmeye devam ediyorlardı. Shani Singh peronun başına varmayı başardı ve lokomotif görünür görünmez bayrağını indirdi. Birden bir ayrıntı çarptı gözüne. Makinistin yanında silahlı 4 asker duruyordu. Lokomotifin saldığı buharların fısıltısı ve fren gıcırtıları susunca gar şefi Onnoğlu Ekspres'te olağanüstü bir durum olduğunu anladı. Perona dehşetengiz bir sessizlik çöküverdi. Shani Singh 8 vagonun ard arda dizilişini denetledi. Kompartımanların bütün camları indirilmişti ama hiçbir yolcu görünmüyordu. Kapılardan da hiçbiri açılmamıştı. Vagonlardan kimse inmedi. Amritsar garına adeta bir hayal tren girmişti. Gar şefi kapılardan birini çekip açtı ve içeride üst üste yığılmış, boğazlanmış, karınları deşilmiş, kafatasları parçalanmış cesetlerden başka bir şey göremedi. Koridorları kesik bacaklar, kollar, gövdeler dolduruyordu. Bir yığın cesedin altından boğuk bir inilti yükseldi. Shani Singh hemen bağırdı. ''Amritsar'dasınız artık. Burada yalnız Hindular ve Sihler var. Polis de var, korkmayın.'' Bunun üzerine birkaç yaralı güçlükle kıpırdandı. Kabus gibi görüntü gar şefinin belleğine silinmemecesine kazılacaktı. Kadının biri kocasının kesik başını bir kan gölü içinden alıp uluyarak bağrına bastı. Çocuklar öldürülen annelerinin cesetlerine sarıldılar. Acıdan çılgına dönen insanlar bir yığın cesedin içinden parçalanan evlatlarının ölülerini aldılar. Şaşkınlıktan dili tutulan gar şefi bir vagondan diğerine koşuyordu. Her kompartımanda görüntü aynıydı. Sonuncusunda birden midesi döndü ve kusmaya başladı. Bu mezbahanın iğrenç kokusu karşısında boğulacak gibi olup gözlerini yumdu. Kendi kendine tanrıların böyle bir faciaya nasıl izin verebildiklerini sordu. Başını kaldırınca son vagonun kenarına kocaman beyaz harflerle yazılmış katillerin imzasını gördü. Okudu. Bu tren Nehru'ya bağımsızlık armağanımız olsun. Kalküta'da Gandhi duaları ve çıkrığıyla Pencap'taki olayları bile gölgede bırakacak çapta bir şiddet patlamasını gecekondu mahallelerinde önlemeyi başarmıştı. Bir gün önceki gece toplantısının belirlediği mucize Haydari Malikanesi'ne doğru gerçekleşiyordu. Bir yıl önce Cinnah'ın dolaysız eyleminin kurbanlarının doldurduğu bütün şehirde Müslümanlar ve Hindular bir arada geçit törenine katılıyorlardı. Mahatma'nın sekreteri Piyarelal Neyar şöyle diyordu. Sanki bir çılgınlık yılının kara bulutlarından sonra akıl ve iyi niyetin güneşi yeniden doğuyordu. Bu akla hayale gelmez değişiklik daha şafakta Haydari Malikanesi'ne yeni bir grubun varışıyla daha da hızlanmıştı. Bu seferkiler Müslüman ve Hindu genç kızlardı. Gandhi'nin darçanını elde etmek için bütün gece yürümüşlerdi. Genç kızların ziyareti bütün bir gün harabe ve akın akın gelecek olanların ilkiydi. Her yarım saatte bir mahatma düşünmekten ya da çıklığıyla yaptığı çalışmadan başını kaldırmak ve halka görünmek zorundaydı. Bu günü bir yas günü kabul ettiğinden özgürlüğüne kavuşturduğu halkı kutlamak için hiçbir mesaj da hazırlamamıştı. Elini öpmeye gelen bir grup siyasal sorumluya şöyle dedi. İktidardan çekinin. Çünkü iktidar insanı kokuşturur. Tuzaklarına düşmeyin. Görevinizin Hindistan'ın köylerindeki yoksullara hizmet etmek olduğunu unutmayın. O gün öğleden sonra 30 bin kişi yani bir gün öncekinin 3 katı bir kalabalık Gandhi'nin halka açık duasında bulunmak üzere koşup geldi. Yakındaki tenha bir alanda acele yapılan tahta bir kerevetin üzerinden onlara seslenip Kalküta zaferi için teşekkür etti. Verdikleri örneğin Pencap'taki yurttaşlarına ders olmasını diledi. Kinin zehirli kupasından içtikten sonra dostluğun şarabı insana daha da tatlı gelir dedi. Seyyid Suhraverdi de kendisinden beklenmeyecek biçimde 24 saat oruç tuttuktan sonra yorgunluktan yüz atları çekilmiş olarak kalabalığa seslendi. Kalkütalı Müslümanların tartışmasız lideri olan bu zat karmakarışık kalabalıktan barış görüşlerini kendisiyle birlikte Jai Hind, yaşasın Hindistan diye bağırarak onaylamalarını istedi. Daha sonra ikisi birlikte Gandhi'nin eski şevrolesiyle şehirde bir tur atmaya çıktılar. Ama bu sefer taş atarak ve küfrederek karşılanmadılar. Her sokak başında heyecanlı kalabalıklar arabalarının üzerine gül suyu serpiyor ve minnet duygularını ifade ediyordu. Gandhiji, sen bizim kurtarıcımızsın. Bombay'ın 180 kilometre güneydoğusundaki Poona şehrinin ıssız bir meydanında kutlanan tören, o 15 Ağustos 1947 günü Yeni Hindistan Dominyonu'nda düzenlenen diğer binlercesinden farklı değildi. Bir bayrak indirme töreniydi yine. Yalnız Poona'daki törende görülen bir ayrıntı diğerlerinden farklıydı. 500 kişilik bir topluluğun orta yerinde alelacele dikilen direğe çektikleri bayrak bağımsız Hindistan bayrağı değildi. Portakal sarısı renginde bir üçgendi ve ortasında Avrupa'yı 10 yıl korkudan tir tir titreten bir simge svastika bulunuyordu. Gamalı Haçitlerin 3. Rayh'ının bayraklarında hangi nedenle bulunmuşsa Poona'daki bayrak direğinde de aynı nedenle yerini almıştı. Gamalı Haç 3000 yıldan çok bir zaman önce kuzeybatıdan gelen Ari ırkından fatihlerin taşıdığı güneş ve evrensellik simgesiydi. Poona'da toplanan insanların hepsi RSSS'ye mensuptu. Bu örgüt parafaşist bir Hindu hareketiydi ve bazı üyeleri 48 saat önce Karachi'de Cinnah'ı öldürmekle görevlendirilmişlerdi. Bu fanatiklerin şiddet aleyhtarlığının peygamberiyle hiç olmasa bir tek ortak yanları vardı. Onlar da Hindistan'ın bölünmesine karşıydılar. Gandhi ve eyleminden nefret ediyorlardı. Hindistan'ın ulusal kahramanı onların gözünde Hinduluğun yeminli bir düşmanıydı. Eylemleri eski bir tarihsel düşe dayanıyordu ve Indus'un kaynağından Brahmaputra'nın kaynağına, Tibet'in karlı damından Komorin burnuna kadar uzanan büyük bir Hindu imparatorluğu kurmaktı. Şiddet aleyhtarlığı doktrinini korkakların felsefesi, Hindu halkların karakterini bozmayı hedef tutan bir yol olarak kabul ediyorlardı. Hindistan'daki Müslüman azınlığa karşı hiçbir kardeşlik ve hoşgörü beslemiyorlardı. Hindu olarak kendilerini Ari fatihlerin tek halefleri görüyor, dolayısıyla ülkenin meşru sahipleri olduklarını ileri sürüyorlardı. Onlara göre Müslümanlar bir zorbalar kabilesinin, Moğolların soyundan geliyorlardı. Ama Hindistan'ın yaşlı kurtarıcısının affedemedikleri bir büyük günahı daha vardı. Aslında bu suçlama başlı başına alaycı bir anlam taşıyordu. Sonuna kadar direnen tek Hintli politikacı olduğu halde Hindistan'ın bölüşülmesinin tek sorumlusu diye Gandhi'yi gösteriyorlardı. Poona'daki toplantıya başkanlık eden bir gazeteciydi. Nathuram Godse 37 yaşındaydı ama çocuksu şişman yanakları onu olduğundan daha genç gösteriyordu. İri masum gözleri bakışlarının keskinliğiyle çarpıcıydı ve bir çeşit hüzün dudaklarının büzülüşünü daha da arttırıyordu. Çekingen ve ölçülü bir kişiliği olan Godse eylem sırasında coşuyordu. Daha o sabah Hindistan'ın bağımsızlığının kendisine isimlendirdiği duyguları bizzat yönettiği gazetesinin birinci sayfasında Hindu Rashtra, Hindu ulusu da kendince yorumlamıştı. Her gün yazdığı makalesinin yeri beyaz, boş bırakılmış, siyah bir yaz çerçevesiyle çerçevelenmişti. Bayrağın altında daha da açık konuştu. Bütün memlekette yapılan bağımsızlık törenleri aslında yüzlerce Hindu'nun katledildiklerini, yüzlerce kadının kaçırılıp tecavüze uğradığını halktan saklamak için düzenlenmiş bir kamuflajdı. Hindistan'ın parçalanması milyonlarca Hindu'yu amansız acılara boğan bir felaketti. Ve işte Kongre Partisi'nin ve onun lideri Gandhi'nin eseri buydu. Sert konuşmasının sonunda Nathuram Godse birliklerini, eylemlerinin simgesini selamlamaya çağırdı. Bunun üzerine sağ ellerinin baş parmağı kalbe doğru dönük, avuç içleri yere bakarak hep birlikte and içtiler. Bana hayat veren, üzerinde büyüdüğüm vatan uğruna, canımı ve bedenimi feda etmeye hazır olduğuma and içerim. Nathuram Godse bu sözleri bir kere daha duyunca içinin gururla kabardığını hissetti. Bütün hayatı boyunca hep başarısızlıklarla karşılaşmıştı. Okulda da tuttuğu bir düzineye yakın meslekte de. RSSS'nin doktrinlerini benimsediği güne kadar her şeyde başarısız olmuştu. Öğretisini ve edebiyatını benimseyerek, halkın içinde okuyup yazarak eylemin en iyi polemikçilerinden biri olup çıkmıştı. Şimdi de yeni bir rol, mistik bir rol oynamak peşindeydi. Hinduluğun yeniden yaratılışının düşmanlarını temizleyerek Hindistan'ın intikamını alacaktı.